Hayatın sesleri. ...15.04'ü gösteriyor Türkiye'de saatlerimiz ve hayatın seslerine. Başkent'e hoş geldiniz diyoruz sevgili dinleyenlerimiz. 15.55'e dek birlikte olacağımız bugünkü programı sizler için Feray Uz, Gülşen Ayvaz ve Meltem Afşar hazırladılar. Yayınımızı sizlere sevgili Nuri Göktaş ulaştırıyor ve ben Nilgün Doruk. Diliyor ve istiyoruz ki her zaman olduğu gibi sizler de dahil olun programımıza. Çift 090 312 463 34 19 ve 463 34 21. Program boyunca bizlerle iletişime geçebileceğiniz telefon numaralarımız. Elektronik posta adresimiz ise şöyle: hayatinsesleri@trt.net.tr sevgili dinleyenlerimiz. Yine Hayatın Sesleri Facebook ve Twitter'daki hesaplarımızın adları. Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki birlikteliğimizin her zaman olduğu gibi ilk müziğine kulak veriyoruz şimdi.
Ayrılık taşır.
Sevgili Hayatın Sesleri dinleyicileri, hemen sizleri konuğumuzla tanıştıralım. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Profesör Doktor Sayın İhsan Çapcıoğlu bizlerle birlikte. Merhabalar hocam, hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk.
Evet, 11 ayın sultanı Ramazan başladı. Ramazan ayını değerli kılan nedenlerden biri kutsal kitabımızın bu ayda indirilmeye başlamış olması ve oruç ibadetinin de bu ayda yapılıyor olması. Şimdi biz de Ramazan'ın anlam ve öneminden söz edelim istedik yine. Yaşamımıza özellikle etkileri nelerdir Ramazan'ın? Bu ayı değerli kılan nedir acaba hocam? Neler söyleyeceksiniz?
Evet, çok teşekkür ederim. Tabii ki Ramazan ayı deyince benim öncelikle böyle çok eskilere gidip kendi çocukluğumla da ilişki kurarak bu ayı anlamlandırmaya çalışıyorum. Ramazan bir defa başka aylarda göremediğiniz bir toplumsal coşku havası, bir ortam oluşturuyor bütün toplumlarda aslında. Bu bizim toplumumuza özgü kısmına geldiğinizde de gelenekle birlikte yaşanan bir ay olduğu için Ramazan'ın kendi içinde bir geleneği de var. Sevgili Peygamberimiz bu ayı hicretin ikinci yılından itibaren aslında orucun farz kılınmasıyla birlikte bir özel ay olarak bize armağan ediyor. Ramazan biliyorsunuz Hicri takvimin 9. ayı. Bu ayda hepimiz oruç tutuyoruz. Aslında bütün toplumlar, Müslüman toplumlar, Türkiye özelinde de bizim toplumumuz bu aya başka her aydan daha önemli bir zaman dilimi, kesidi olarak bakıyor ve oruç ibadetini merkeze alarak bu ayı bir şekilde bu ayı yaşamayı tercih ediyor. 9. ayı Hicri takvimin. 9. aydan önce biliyorsunuz Recep ayı son 3 aylar diye bizim bildiğimiz.
Evet.
Şaban ayı ve en son Ramazan ayıyla efendim bu 3 aylar dilimini tamamlamış oluyoruz. Ramazan ayı Kur'an-ı Kerim'de adı geçen tek ay. Yani başka aylara böyle genel özel bir efendim isimlendirme söz konusu değil, genel atıflar var Kur'an-ı Kerim'de ama Ramazan ayı ay ismi zikredilerek Kur'an'da belirtiliyor. Ve Bakara suresinin 183. ayeti kerimesinde bu ayda oruç tutmanın farz kılındığı, bir şekilde sağlıklı olan, oruç tutmaya güç yetirebilecek olanların bu ayı oruç tutarak idrak etmelerinin gerektiği belirtiliyor. Tabii hasta olanlar var, oruç tutamayacak olanlar var. Çeşitli sebeplerle bu ayı, bu ayın ruhuna uygun bir şekilde geçirmeye imkan bulamayanlar var. Onlar için de sağlıklarına kavuştuklarında, eğer çok hasta değillerse, sağlıklarına bir şekilde kavuşma umutları varsa, iyileştiklerinde tutamadıkları bu farz oruçlarını tutmaları isteniyor. Eğer çok yaşlıysa, bu ayda oruç tutamayacak kadar efendim o zaman da bu ayın tutamadığı gün sayısınca bizim dini literatürde fidye adını verdiğimiz aslında tutamadığı günlerle ilgili bir yoksulu doyurmak. Yani onun bir gün içerisindeki ihtiyaçlarını bir şekilde karşılamak, bu nakdi bir yardım şeklinde para olarak da doğrudan verilebilir. Ya da sadece yemek olarak da sunulabilir. Yıldan yıla değişen tarzda böyle bir efendim yoksulu doyulma ilkemiz var. Tabii bu yoksulu doyurma yani 183. ayette Bakara suresinin açıkça ifade edilmiş hasta olan ya da yolcu olan o gün oruç tutamayanların daha sonra tutamadığı gün sayısınca oruç tutabileceği ifade edilmiş. Biraz önce belirttiğimiz gibi eğer böyle bir imkan yoksa da onun fidye olarak bir yoksulu doyurmak şeklinde güne gün karşılığının bir şekilde verilmesi istenmiş. Aslında bu ay gönülden ibadetimizi yerine getirmemiz, Allah'a olan bağlılığımızı bir şekilde tekrar hatırlamamız, aslında bir yerde yeniden şarj olmamız, yeniden o manevi efendim coşkuyu, havayı kendi içimizde de hissetmemiz için büyük bir fırsat olarak bize sunulmuş görünüyor.
Oruç, ibadet ve sabır ayı diyebiliriz herhalde.
Genel itibariyle hocam, evet, belki bunu söylemek lazım. Yani
evet.
Oruç, ibadet ayı elbette ve sabır ayı, evet.
Evet, şimdi aslında Ramazan'da Kur'an okumaya da her zamankinden daha fazla özen gösterilir herhalde, değil mi? Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz?
Evet, Kur'an-ı Kerim'in indiği ay Ramazan ayı. Biliyorsunuz Kadir suresinde Kur'an-ı Kerim'in efendim indirilmeye başlandığı bir ay olarak efendim Ramazan'dan bahsedilir. Kadir gecesi diye de Ramazan ayının son gününde, son günlerinde bir şekilde aslında biraz da gizli olan, bizim arayıp bulmamız istenen çok kıymetli bir zaman kesitinden söz edilir. Bu zaman kesiti aslında 1000 yıldan daha hayırlı diye ifade edilir. Bu da insan yaşamıyla neredeyse bir ömrü kapsayacak bir zaman dilimine karşılık geliyor. Ve o ayda yani Kadir gecesinde indirilmeye başlanan efendim Kur'an-ı Kerim tabii ki çokça okunması istenen bir aynı zamanda metin. Bu anlamda sevgili Peygamberimiz hayattayken Kur'an-ı Kerim'i Cebrail aleyhisselamla yani kendisine getiren melekle karşılıklı okumuşlar ve tekrarlamışlar. Biz buna İslam geleneğinde mukabele adını veriyoruz ve Ramazan ayı geldiğinde mukabeleler okunuyor camilerimizde. Özellikle sabah namazı, öğle namazı, ikindi namazı öncesi ve sonrasında okunan böyle bir hatim geleneği, bir mukabele geleneğimiz var. Tabi bireysel olarak da inananlar mukabele geleneğini kendileri de evlerinde devam ettirebiliyorlar. İşte kadınlar kendi aralarında, belki yaşlılar kendi aralarında, efendim gençler kendi aralarında böyle bir geleneği takip etme imkanı buluyorlar. Tabi okumaktan maksat nedir? Aslında okunanı anlamaktır. Kur'an-ı Kerim de her ne kadar ilk emri oku olan bir kitap olsa da bizden özellikle anlaşılmayı bekleyen bir metin.
Evet, okumuş olmak için.
Okumuş olmak için değil. Aslında biraz daha Kur'an'ın o mesajın bizim hayatımızda nerede durduğunu, bize ne söylediğini, ondan ne tür sonuçlar çıkarmamız gerektiğini, aslında ahlaki anlamda kendimizi oradan hayatımıza, yaşamımıza katmamız gerekenlerin, ilkelerin neler olduğunu bir kez daha belki hatırlama, bunu fark etme, bunu belki bilgiden bilince taşıma imkanının, şansının verildiği bir ay olarak değerlendirmek
Evet,
lazım.
dayanışma ve yardımlaşmanın önemine de dikkat çekmek gerekiyor
Evet,
galiba,
ne
değil mi?
güzel
Çünkü
söylediniz.
fitre ve zekatımız da vardır
Evet,
bizim bu ayda.
elbette. Tabii Ramazan ayı sadece kendi içimize döndüğümüz bir ay değil. Oruç aslında bizi hakikaten arındırıyor. Yani bu ibadeti yerine getirirken şunu insanlar hepimiz fark ediyoruz. Açları bir şekilde yoksulları, bizim imkanlarımıza sahip olmayan insanları hissetme. Yani onlarla böyle duygudaş, empatik bir tavır, bir tutum geliştirme. Yaşantılarımızı bir yerde onların yaşantılarıyla yakınlaştırma gibi bir görevimiz, bir sorumluluğumuz da var. Ramazan'da bu yardımlaşma duygusu o yüzden her zamankinden biraz daha fazla yaşanıyor ve hissediliyor. Malum bunu toplumsal anlamda da yaşıyoruz. Özellikle zekat yılın her ayında yerine getirilebilecek farz olan bir ibadet. Tabii ki mali açıdan güç yetirebilen Müslümanlar için ama özellikle bu ayda daha çok hatırlanıyor. İnsanlar zekatlarını genelde Ramazan ayında bir şekilde vermeyi tercih ediyorlar. Buna güç yetiremeyenler küçük de olsa belki sadaka vererek yine fitre dediğimiz efendim biraz önce bahsettiğim oruç fidyesinden farklı olarak sağlıklı bir şekilde oruç tutabiliyor olmanın aslında vücudumuzun bir yerde sağlığımızın sadakası gibi düşündüğümüz efendim bir yardımlaşma pratiğimiz de var. Onu da bu ayda yerine getirmiş oluyoruz. Yoksulu hatırlamak aslında bizim bugün özellikle yaşadığımız çağda çok daha fazla bilincine ermemiz gereken bir tutum. Mesela bir kıta düşünün ki Afrika kıtası. Artık biz onu kara kıta diye bugün tanınır hale geldik. Niye? Çünkü buradaki insanlar çoğumuzun aslında çok da değerli görmediği, temiz su ve temiz gıda bulamadığı için hayatını kaybeden milyonlardan söz ediyoruz. Her yıl bu sayı gittikçe katlanıyor. Dünyada gıda stokları, temiz su stokları biliyorsunuz gittikçe azalıyor. Aslında bir doğa, bir çevre bilinci de, bir farkındalık da bu anlamda yine oluşturmaya yönelik dönük bir kısmı da Ramazan ibadetinin daha doğrusu oruçla birlikte gelen böyle bir ortam söz konusu.
Şimdi konuştuklarımız çerçevesinde baktığımızda aslında Ramazan paylaşmaktır diyebiliriz.
Evet, Ramazan paylaşmak. Tabii paylaşmak nasıl paylaşabiliyorsak öyle paylaşmak.
Evet.
Yani sevgili dinleyenlerimiz içerisinde eminim Benim mali açıdan imkanım yok. Çok arzu ediyorum sadaka vermeyi, zekat vermeyi, fitre vermeyi efendim, ama bunu yapabilecek gücüm yok diyenler vardır. Merak etmesinler, sevgili Peygamberimizin ifadesiyle aslında güler yüz bile göstermek
Evet.
bir sadakadır. Yani başkasına elinde olanı vermek. Bir Arap atasözü var, ben çok seviyorum o sözü. Diyor ki, cömertlik elinizde ne varsa onunla yapılandır. Şimdi güler yüz de bu anlamda bir cömertliktir. Başkalarına İyiliğe giden yolda aracılık etmek de bir cömertliktir. Sevdiğiniz bir dostunuzla o sevgiyi büyütmek, paylaşmak, dostluğunuzu bir şekilde geliştirmek de bu anlamda cömertliğe kapı açan bir yoldur, bir yöntemdir. Dolayısıyla Ramazan bunu biraz daha fazla hissettiriyor. Çünkü manevi anlamda insan ne kadar doygunlaşırsa o kadar aslında o doygunluğu paylaşma ihtiyacı hissediyor. Aslında içimize dönmek, içimizin o yoksulluğunu bir yerde gidermek, gerçek zenginliğe doğru giden yolda bize bir kapı açmış oluyor. İç zenginliğini artırma belki imkanıdır Ramazan ayı bu açıdan baktığınızda. Bu paylaşma duygusunu da buradan bakarak geliştirebilir sevgili dinleyenlerimiz. Ramazan'a biraz da böyle bakalım. Aslında benim hep gönlümden geçen, arzu ettiğim, sevgili dinleyenlerimizle de paylaşmak istediğim o. Çünkü Ramazan'da ne kadar çok bencil duygulardan arınırsanız, daha doğrusu ne kadar çok insanlaşma yolunda yeniden kendinize dönerseniz, o kadar iç yatırımınızı geliştirmiş
Ve bunun
oluyorsunuz.
da manevi hazzını yaşıyoruz
Elbette,
aslında.
elbette. Kendinizi mutlu edemiyorsanız, zaten başkalarına bu anlamda mutluluk katmak gibi bir imkanınız da olamaz diye düşünüyorum. Tabii mutluluğa giden yolda bencil duygulardan değil de diğer gam, daha özgeci, daha paylaşımcı. Çünkü insan ne kadar kendi içine dönerse bu anlamda, oradaki duygularını zenginleştirirse, o kadar paylaşım imkanını da artırmış oluyor. Diğer türlü kendi içini de yoksullaştırmış, kuraklaştırmış oluyor ve burada da paylaşacak bir şey bulamıyor doğrusu. O olduğunda da tabii her seferinde dönüp dolaşıp geleceğimiz nokta aslında o iç fakirliğimizi nasıl geliştirebiliriz'i kendimize yeniden ve yeniden sormaktan geçiyor. Şimdi Ramazan'da tabii iftar sofralarımız oluyor. Yani buraya sadece fakirler gelmiyor. Elbette komşularımız, arkadaşlarımız, sevdiğimiz pek çok insanı davet ediyoruz. Bakın ne güzel bir paylaşım imkanı. Aslında belki çok da öyle o saatte herkesin işinden yeni çıktığı, yani efendim çok da zaman ayıramadığı, birbirine rutin zamanlarımız için söylüyorum. Bir zaman kesitinden çıkıyorsunuz. Herkesin aslında planlamasını Ramazan'a göre yaptığı bir aya giriyorsunuz. İşte oruca başlama saatiniz imsakla belirlenmiş. Orucu açma saatiniz iftarla belirlenmiş. Efendim oruçtan sonraki yeni oruca başlama hazırlık döneminizin bir zaman dilimi, bir aralık var. O da planlanmış, belirlenmiş. Dolayısıyla aslında kendi kendimizi disipline ettiğimiz, zaman bilincimizi, bir yerde zaman yönetimini de yeniden kendi içimizde ve dışımızda, çevremizde gözlemlediğimiz bir ay. Belki normalde önemli, daha az önemli, belki çok da önemli olmayan ve en önemlilerimiz hayatımızda çok da böyle hani o içimize dönmemize imkan veren, yaşamın rutinleri içerisinde alanlarla ilişkili olmayabiliyor. Ama Ramazan'a geldiğimizde öyle ya da böyle bir şekilde o bizim gündemimize giriyor ve biz kendimizi ona göre planlamış oluyoruz.
Evet.
Paylaşımlarımız da bu anlamda zenginleşmiş
Evet.
oluyor.
Yaşamımız üzerindeki etkisi çok büyük
Evet.
gerçekten. Ta öncesinde başlıyor alışverişler evler için. Ama daha sonrasında radyolarda ve televizyonda özel programlar, bugün de
Evet.
bizim yaptığımız gibi
Evet.
siz de gelip konuğumuz oldunuz. Bu konuda bizi bilgilendirdiniz. Çok teşekkür
Ben
ediyoruz
de çok
efendim.
teşekkür
Sağ olun,
ediyorum.
var olun. Hayırlı Ramazanlar
Tamam.
diliyoruz. Teşekkür
Sizlere de,
ediyoruz.
bütün dinleyenlerimize de.
Teşekkür ederiz. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Profesör Doktor Sayın İhsan Çapcıoğlu bizlerle birlikteydi. Hocamıza tekrar teşekkür ediyoruz.
Kanatlarım. Dağlara çıkma hey Karadeniz, hey hey. Yavru dur yârim uçamaz bensiz, hey hey. Çıkma hey Karadeniz, hey hey. Yavru dur yârim uçamaz bensiz, hey hey. Yavru
Türkiye'de saatlerimiz 15.26'yı gösteriyor sevgili Hayatın Sesleri dinleyicileri ve şimdi bir telefon bağlantısı gerçekleştirmek istiyoruz. Türkiye'de teknoloji okuryazarlığını yaygınlaştırmak ve bilişim alanında kariyer hedefleyen gençlerin geleceklerine değer katmak amacıyla çalışan bir sivil toplum örgütünden söz etmek istiyoruz. Evet, Kodluyoruz Derneği'nin Kadın Yazılımcı Aranıyor projesi üzerine söyleşmek istiyoruz. Şu anda telefon attığımızda Kodluyoruz Derneği Genel Koordinatörü Sayın Begüm Özyer var. Efendim merhabalar, Hayatın Sesleri'ne hoş geldiniz.
Merhabalar.
Evet Sayın Begüm Özyer, birazcık Kodluyoruz Derneği'nden söz eder misiniz bize lütfen? Ne zaman, nasıl kuruldu, sonrasında projeyi tanıtalım.
Tamam, tabii ki memnuniyetle. Kodluyoruz Derneği yeni bir dernek esasında. 1,5 senedir faaliyet gösteriyoruz. Sizin de bahsettiğiniz gibi bilişim sektöründe bir kariyer hedefleyen gençlerle beraber çalışıyoruz. Muhtemelen teknolojiyi takip eden kişilerin dikkatini çekmiştir. Teknoloji hayatımıza çok hızlı bir şekilde giriyor. Bugün birçok meslek teknoloji okuryazarlığı gerektiriyor. Ve bilişim sektöründe de gözlemlediğimiz çok ciddi bir yetenek açığı var. Her sene 90 bin kişilik bir yetenek açığından bahsediyoruz. Ama öte yandan üniversiteden mezun olan bilişimle, bilgisayar mühendisiyle ilgili gençlerimiz de maalesef iş bulmakta zorluk çekiyorlar. Üniversiteden mezun olduktan sonra aldıkları eğitim bir işe yerleşmeleri için sektörde aranan ihtiyaçlarla tam olarak uyum göstermiyor. Böyle bir problem üzerine biz de projeler, eğitim programları hayata geçiriyoruz ve bu doğrultuda bu açığı kapatmak üzere çalışan bir sivil toplum örgütüyüz. Bu bahsettiğiniz Kadın Yazılımcı Aranıyor projesi de bu 1,5 senelik çalışmalarımız sonucunda ortaya çıkan gözlemlerimiz sonrasında hayata geçirmek istediğimiz bir proje oldu. Biz eğitimlerimizde mümkün olduğu kadar kadın erkek oranını eşit tutmaya çalışıyoruz. Mümkün olduğu kadar cinsiyet ayrımcılığı gözetmeyen bir eğitim ortamı, bir proje faaliyetleri hayata geçirmeye çalışıyoruz. Fakat kız öğrencilerle, kadın yazılımcı arkadaşlarımızla yaptığımız konuşmalarda sektörde karşılarına çıkan sorunlardan, işte bir takım eşitsizliklerden bahsettiler. Bunların üstünün çok kapalı olduğunu, çok rahat bir şekilde iş bulmak imkanı bulamadıklarını bahsettiler. Biz de bu konuya dikkat çekmek için Kadın Yazılımcı Aranıyor diye bir iletişim kampanyası hayata geçirdik geçtiğimiz günlerde.
Buradan kadın yazılımcıların daha az olduğunu çıkarabilir miyiz?
Çıkartabiliriz. Açıkçası bu kampanyayla ilgili bizim ilk aldığımız reaksiyon bu tarz bir sıkıntı olmadığı yönünde oluyor. Çünkü bu üzerine çok kafa yorulan bir şey değil ve çok ciddi bir şekilde görünür bir takım bariyerler yok. Ama istatistiklere baktığımız zaman Digi Web sitesi hayata getirdik. www.kadınyazılımcıaranıyor.com web sitesinin ismi. Bakıldığı zaman orada birçok istatistiğe yer verdik. Kadınların yazılımcı olarak çalışan kadın sayısı çok düşük. Yükselen kadın, yönetici seviyesine gelen kadın yazılımcı sayısı oldukça düşük. Kadınların %45-46'sı teknolojiyle alakalı mesleklerinden bir noktada ayrılıyorlar. İşlerini bırakmak durumunda kalıyorlar. Dolayısıyla hakikaten de istatistiklerle desteklenen bir takım ayrımlar ve eşit olmayan bir durum söz konusu sektörde. Bizim burada duruşumuz mesleklerin cinsiyeti olmadığını düşünüyoruz. Dolayısıyla herhangi bir mesleğin kadın mesleği veya erkek mesleği olarak ayrılmaması gerektiğini düşünüyoruz. Bireylerin de gençlerimizin de cinsiyetlerine göre değil ilgi alanlarına ve yeteneklerine göre eğitim almaları ve çalışmak istedikleri meslekleri de bu doğrultuda seçmeleri gerektiğini düşünüyoruz. Ve bu doğrultuda bu projeyi hayata geçirdik.
Peki neler var proje kapsamında hem sayılarını yükseltmek adına hem de projede daha fazla yer verilmesi adına?
Şöyle şu anki bunu biz bir iletişim kampanyası olarak hayata geçirdik. Öncelikle bu konuyla alakalı bir farkındalık yaratmak, bilişim sektöründe yer alan kadınların seslerini duyurdukları, kendi deneyimlerini, kendi tecrübelerini paylaştıkları, bu konuda karşılaştıkları sıkıntıları anlattıkları bir deneyim paylaşımı ortamı hayata geçirmek istiyoruz. Bir taraftan da başvurular topluyoruz. Bir takım çözüm önerilerimiz var. Öncelikle şirketlerin bu çalışan politikalarını gözden geçirmeleri üzerine, eğitim sisteminde ufak tefek değişiklikler yapılması üzerine önerilerimiz var. Ve mümkün olduğu kadar da rol modeller ortaya çıkarmak istiyoruz. Bir taraftan da bu konuda çalışan yazılımcı arkadaşlarımız eğer gönüllü olmak istiyorlarsa bize başvurmaları yönünde bir çağrı açtık. İstiyoruz ki bu şekilde başarılı çalışan arkadaşlarımız gönüllü olarak ekibimize dahil olsunlar.
Peki başvurular nasıl?
Başvuruları info@kodluyoruz.org web sitesinden veya sosyal medya hesaplarımızın tamamı üzerinden alıyoruz.
Hayır, şu ana kadarki yapılan başvurular arasında kadın yazılımcıların oranı fazla mı anlamında sordum.
Şöyle eğitimlerde aşağı yukarı bizim hayata geçirdiğimiz eğitimlerde kadın yazılımcı sayısı daha düşük oluyor. Hı hı. Çünkü ağırlıklı olarak bu bahsettiğimiz yine toplumsal cinsiyet rollerinden dolayı ağırlıklı olarak erkekler daha fazla. Üniversitelerde mühendislik bölümündeki erkek sayıları da daha fazla. Ve biz bunu değiştirmek üzere zaten projelerimizi hayata geçiriyoruz. Mümkün olduğu kadar da o sayıyı arttırmak yönünde çalışıyoruz. Şu an hani başvuruları mümkün olduğu kadar eşitledik demek biraz iddialı olur ama ilk verdiğimiz eğitimlerden bugüne çok daha fazla arttırdık diyebilirim.
Ne güzel. Peki hedefleriniz doğrultusunda neler var proje kapsamında?
Hedeflerimiz doğrultusunda bu Kadın Yazılımcı Aranıyor projesini büyütmek öncelikle hedefimiz. Bir diğer projemiz de Kızlarla Kodluyoruz isminde ağırlıklı olarak ortaokul ve lise seviyesindeki kız ve erkek çocuklarıyla beraber çalıştığımız ama eğitim programını bu bahsettiğim toplumsal cinsiyet rollerinden arındırılmış bir şekilde hazırladığımız bir eğitim içeriği kurgulayıp hayata geçirmek var. Bu yazılımcı rol modeli dediğimiz arkadaşlarımızı da gönüllü eğitmenler olarak burada yer vermek istiyoruz. Çünkü bütün bu kafadaki ön yargıların daha ilkokul, ortaokul, lise seviyesinde oluştuğunu düşünüyoruz. İstiyoruz ki o dönemde biz kodlama öğretelim. bilişim alanında eğitim verelim öğrencilerimize ve onların daha kendilerine güvenen, teknik konulara hakim ve eğer isterlerse yapabileceklerini bilen öğrenciler olarak hayatlarına devam etmelerini sağlayalım. Biraz daha ortaokul ve lise seviyesinde çocuklara yoğunlaştığımız bir projemiz olacak önümüzdeki dönemde. Bunun üzerine çalışıyoruz.
Teknoloji alanında özellikle kendilerini geliştirmek isteyen gençlerin, kadınların başvurabilecekleri o adresi tekrar edelim isterseniz Sayın Begüm Özyer.
Bizim derneğimizin web sitesi www.kodluyoruz.org. Kampanyamızın web sitesi de www.kadınyazılımcıaranıyor.com. İkisinden de başvurabilirler, iletişime geçebilirler. Sosyal medya üzerinden, hesapları üzerinden de iletişime geçebilirler.
Ne zamana kadar devam edecek bir projedir bu?
Biz bu projeyi 3 hafta daha açık ve yayında tutacağız. Ondan sonra da devam edeceğiz ama ondan sonra farklı bir faza geçerek devam edeceğiz. Dediğim gibi eğitimlere başlayacağız sonrasında.
Evet. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Size çalışmalarınızda kolaylıklar diliyoruz. Yeniden birlikte olmak dileğiyle dernek çalışmalarınızda başarılar. Sağ olun, var olun.
Biz çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.
İyi günler. Sevgili dinleyenlerimiz, Kodluyoruz Derneği Genel Koordinatörü Sayın Begüm Özyer, Hayatın Seslerinin telefon konuydu. Kadın Yazılımcı Aranıyor projesi üzerine konuştuk kendisiyle. Tekrar teşekkür ediyoruz konuğumuza ve Hayatın Sesleri Başkent'ten müzikle devam ediyor.
Yeni tanıştık belki de, ama kim bilir, belki de hep vardın, eşlik ediyordum sessiz ve sinsice. Belki de şimdi anlıyorum, kurnazca ayırdın beni. Belki de lime lime sordun sevdiklerimi. Belki de yalnızlığım, yaşamak zorunda oldum, beraberliğimsin yalnızlığım. Kanımsın, canımsın, sen benim çaresizliğimsin yalnızlığım. Bugünüm, yarınım, sen benim hüzünlerimsin yalnızlığım. Tek bilebildiğim, sen benim vazgeçilmezimsin. İstedim ama belki de bir aşık gibi inatla bunca zaman kendine sakladım. Belki de bir tohum gibi serpildin, prizlendin, ben oldum. Belki de yatağımı bile paylaşabilmek için benimle yalnızlığım, yaşamak zorunda oldum, beraberliğimsin yalnızlığım. Kanımsın, canımsın, sen benim çaresizliğimsin yalnızlığım. Bugünüm, yarınım, sen benim hüzünlerimsin yalnızlığım. Tek bilebildiğim, sen benim vazgeçilmezimsin.
15.38 Türkiye'de saatlerimiz sevgili dinleyenlerimiz ve Hayatın Sesleri'nin stüdyo konuğuyla hemen tanıştıralım sizleri. Doktor diyetisyen Sayın Yeter Çelik'le birlikteyiz. Merhabalar, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhabalar.
Evet, hemen konumuz belli oldu herhalde. Dinleyicilerimiz evet. Anlamışlardır. Ramazan ve Ramazan'da beslenme konusundan söz edeceğiz. Çünkü oruç tutanlar için beslenme ve yaşam şekli değişiyor tabii
çok,
ki.
Çok farklı.
Yeterli ve dengeli beslenmenin sürdürülebilmesi için neler yapmalıyız diyeceğiz. Bir kez daha dinleyicilerimize hatırlatmak istiyoruz bunları. Çünkü kilo vermek için tutmak isteyenler var. Kilo almamak isteyenler var. Dolayısıyla böyle
o dengeyi nasıl kuracağız? Şimdi Ramazan tabii ki hem ruhen hem bedenen aslında bir arınma ayı evet. olarak düşünülüyor. Aslında son dönemlerde de uzun süreli açlıklara yönelik beslenme uygulamaları hem karaciğerin hem diğer organların dinlenmesinde, kendini yenilemesinde çok olumlu etkileri var. Bu tür çalışmalar tabii ki bizim Ramazan oruçları gibi uzun süreli açlıklarda da yapılabiliyor. Diğer taraftan gece açlığına yönelik de yapılan çalışmalar var. Bir sürü olumlu etkisi var. Nedir? İnsülin duyarlılığını artırıyor. Vücutta insülin gerçekten daha iyi kullanılmasını sağlıyor. Pankreasın, o yorgun pankreasın dinlenmesini sağlıyor. Bir yandan da aslında beynimiz çok dakika başı şekerin gelmesinden ziyade arada acıkmayı, açlıkla birlikte yağ yıkımının sonucu oluşan bir takım keton dediğimiz maddelerin de gelmesine de ihtiyacı var. Dolayısıyla beynimiz açısından da vücuttaki o enerji dağılımını ayarlaması açısından da açlıklar iyi bir şey. Tabii
hem
ki
ruhu hem bedeni terbiye ediyor.
Çok doğru söylüyorsunuz. Dolayısıyla tabii ki sağlık problemleri yoksa, yani sürekli bir ilaç kullanılmıyorsa, diğer taraftan açlığa tahammülsüzlük ya da hipoglisemi gibi durumlar yaşamıyorsa ya da doktorunun belirli durumlarda önermediği hastalıklarda tabii ki tutmamak gerekiyor. Evet. Daha da kötüye götürmemek için ama tuttuğumuz zaman da nasıl sağlıklı bir oruç tutalım biz? Şimdi Ramazan deyince aklımıza hep büyük sofralar, sosyal ortamlar da geliyor evet, diğer evet, taraftan. Evet. Şimdi iftardan başlayalım. Nasıl sağlıklı, güzel bir iftar, doyurucu bir iftarı nasıl yaparız diye. Hep denir ki başlangıçta ne yaparız? Su içeriz. Başta bir oruç açılır zeytinle, hurmayla. Bunlar tabii ki hemen kan şekerini artıran, o vücuttaki azalan mineralleri anında hızlı bir şekilde tamamlayan başlangıçlar. Bundan sonrasında da ne olur? Bir güzel çorba olur. Evet. Yaz bile olsa biz sıcak bir çorba ararız. Hı hı. Evet, çorbamızı içelim diyoruz. Hep söylenen de bir şey vardır. Yani bir bekleyin, bir 10 dakika, 15 dakika bekleyin.
Ama onu hiç yapamayız.
Hiç de yapamayız. Yani o arada kaptırırız kendimizi, evet. yeriz. Aslında onun nasıl bir etkisi oluyor? Hep baştan söylüyoruz. O hızlı kan şekeri yükselmesini engellemiş oluyor. Yani yemekten sonra bir ağırlık çöküyor, bir baş ağrısı oluyor. Onun sebebi aslında bir anda hızlı yemekten kaynaklanıyor. Bunu engellemiş oluyoruz. Diğer taraftan bir hazımsızlık, gaz, midemizde bir rahatsızlık hissediyoruz yemek sonrası. Onu da önlemiş oluyoruz. Bir de bu yeme farkındalığında çok aç bir şekilde sofraya oturduğumuz zaman yeme kontrolümüzü kaybediyoruz. O yeme kontrolünü tekrar ele geçirmenin yolu aslında arada açtığımızı belli bir seviyede tokluğa doğru götürmek, orada biraz beklemek, ondan sonra da
o biraz ne kadar? 15 dakika, yarım saat.
10 dakika, 15 dakika. Sonra evet. ne oluyor? Biz yemek yemeye yine devam ediyoruz. Yavaş yavaş böyle gerçekten tadına vararak keyifle yemek yemeye devam ediyoruz. Zaten 20. 25. dakikadan sonra ne oluyor? Tokluk hissi oluşmaya başlıyor. Hı hı. Zihinde o beyindeki o tokluk hissinin oluşması ilk 20 dakika dediğimiz durum ve biz aslında çorbamızı içtik. Sonrasında ana yemek. Ana yemek nedir? Kolay sindirilebilir olması lazım. Kolay sindirilebilir ne demek? Biraz daha mesela eti yediğimiz zaman biraz daha zor sindiririz. Ama eti bir sebzenin içerisinde yediğimiz zaman ya da bir sebzeyle destekleyerek yediğimiz zaman çok daha kolay sindiririz. Bir de bu asit baz dengesi, mide asidinin birden artmaması için dolayısıyla sebzelerle destekleyelim diyoruz. Bir de
evet.
Sebzeyi aldığımız zaman aslında su almış oluyoruz. Hı-hı. Yani içtiğimiz suyla değil, onların da ciddi anlamda %60 oranında neredeyse sudan oluşuyor sebzeler. Hı-hı. Dolayısıyla su da almış oluyoruz. Sebzeyle muhakkak destekleyeceğiz.
Evet, o sıvı tüketimi de çok önemli. Evet. Tabii ondan da söz edeceğiz. Hı-hı. Ama yiyeceklerin çeşitleri ve pişirilmesi de ayrı bir önem arz
tabii
ediyor
ki. Şimdi,
tabii ki bu arada.
Siz kızartarak getiriyorsanız bu, hı-hı, sebze yemeğini, bir musakka, bir işte karnıyarı direkt tavada kızartıp getiriyorsanız bu ister istemez mide asidini daha da artıracak, sindirimi daha da uzatacak ve sonrasındaki o uyuşukluk, halsizlik ve onun verdiği sağlıksızlık
rehavet çökecek ondan
hem
sonra.
Hem öyle bir yandan da bir sürü biz toksik madde de alıyoruz kızartmayla oluşan. Dolayısıyla orada sebzeyi fırına vermemiz, belki bildiğimiz tencere yemekleri, güveçler, türlüler yapmamız bizim için çok daha avantajlı. Tabii ki ızgaralar yapabiliriz. Tabii
haşlamalar
ki
olabilir.
Haşlamalar olabilir. Dediğiniz gibi bu şekilde daha sade öğünler. Tabii ki yoğurtla destekleyebiliriz. Tabii, hı-hı, ki yanına hiç pilav yapmayacak mıyız? Bir bulgur pilavı olabilir mi? Olabilir arada tabii ki, ama ne olur o zaman Ramazan'ın vazgeçilmezi ne vardır? Pide vardır.
Evet.
O pide ne olur böyle koparılır ve bazen bir yarım pide bile yiyebiliyor insanlar. Hani en azından o dengeleri nasıl kurabiliriz biz? Hı hı. Hep deniyor ya 1/8 pide. 1/8 evet, pide 1 dilim ekmek aslında. 2 dilim pide yedik farz edelim. O zaman pilava, makarnaya çok
rağbet
etmeden, onlardan yemeden ya da pideyimizi yemeyip en azından bulgur pilavıyla dengeleyerek yemekte fayda var. Çorba içtik, sebze yedik, yoğurt yedik, bulgur pilavı yedik. Bir de güzel salata yedik. Gayet de güzel doyduk. Kalktık. Bu arada su içmeye devam ediyoruz. Hı-hı. Susamayı beklemeden.
Ne kadar su normal zamanda içtiğimiz
gibi. Yani en azından 1,5-2 litre sonucu vücudun günlük dengesini sağlayacak ölçüde suyumuzu almamız gerekiyor. Susamadan ve bir defa da böyle oturup 500 mililitreyi lık lık lık lık lık, yani kana kana içmemiz daha avantajlı olur. Daha kolay olur böyle yudum yudum içmektense. Ve hani akşam yatana kadar bunun 1,5 litresini tamamlamak bizim çok büyük avantajımız olur. En azından geceye bir yarım litre, bir litre daha içebiliriz.
İşte o gece çok önemli. Tek öğün yiyerek tutanlar var gece kalkmadan, ki sahur çok önem arz ediyor galiba,
evet,
değil mi?
Evet, dediğiniz çok doğru. Gece tabii ki zor kalkmak, uykunuz bölünüyor. Ancak onun getirdiği yarar gerçekten çok fazla. Sizin kan şekeriniz biraz daha geç saatlerde, hı hı, düşmüş oluyor ve gün içerisinde daha rahat ediyorsunuz. Ve hani sahurun içeriği de çok çok önemli. Sizi tok tutacak. En temel tok tutan besinlerin başına ne gelir? Sebze gelir, lifli yiyecekler. Proteinli yiyecekler gelir ve yağlı yiyecekler. Bunlar yediğiniz zaman açlığınızı belki 7-8 saat ötesine kadar götürebiliyorsunuz. Ama tek başına karbonhidrat içeren, yani bir gözleme, börek tarzında.
Ki o tür şeyler tercih edilir.
Özellikle
genelde,
de hani pratik olabiliyor. Hı-hı. Ya da ben hep babaannemden hatırlarım. Gecenin bir yarısı oklava sesleri duyardım. Tıkıdak tıkıdak. Yani bir de sıcak sıcak yesin, evet, herkes diye. Dolayısıyla böyle hamur işlerinden ziyade, hı-hı, kahvaltı en pratiği oluyor. Yani kahvaltımızı biz gece yapmış oluyoruz.
Neler
yumurta,
yenilmeli
yumurta,
peki?
Yumurta, en başta yumurta. Hı-hı. Hatta yumurta iki tane çok rahat yiyebilir insanlar. Omlet de yapabilir, haşlayabilir de. Ya da çok güzel sahur salatası gibi yapabilir. Yani yumurtasını koyar, peynirini koyar. Bunları da akşamdan da hazırlayabilir. Sebzesini koyar, her türlü sebze. Baharatını ekler üzerine. Ve hani gece kalktığı zaman üzerine bir zeytinyağı döküp sadece salatası yanına 1-2 dilim ekmeğiyle birlikte bunu yiyebilir. Ne dedik? Biraz da yağlı olsun dedik. Yani yağ tokluk süresini uzatacak. Dolayısıyla şöyle bir avuç kuru yemiş de yiyebiliriz. Kavrulmamış badem, fındık, ceviz de yiyebiliriz. Yine bağırsak problemimiz olabiliyor bizim. Özellikle bu dönemde kabızlık problemleri olabiliyor. Bu kabızlık problemlerinin üstesinden gelmek için kuru meyve geceye eklenebilir. Belki Özellikle 2 kaşık yoğurt probiyotik destek sağladığı için ya da bunu iftara eklemek ya da iftarla sahur arasındaki bir saate eklemek bir kase yoğurt. Probiyotik yoğurtlar da olabilir. Yani dışarıdan alınan probiyotik yoğurtlar ya da probiyotik tablet destekler de olabilir bağırsakların düzenli çalışması açısından. Sahurda bu tarz bir beslenme düzenimiz oldu. Sonra tabii ki suyumuzu içtik ve gün içerisinde orucumuzu tutmaya başladık.
Ve başımız ağrıdı, midemiz yandı.
Evet, evet. Ne oluyor? Mide yanması. Yani bu mide yanması biraz daha hassasiyeti olan kişilerde ya da gece çok kızartılmış, yani hamuru kızartıp yediyseniz mesela bunları yaşayabiliyorsunuz. Ya da sizin özellikle ilerleyen açlıklara bağlı olarak mümkün... açlıklara bağlı olarak sizin düzeniniz kayabiliyor. Ve kaydığı zaman eğer stresiniz de varsa mide yanmaları bunlarla da tetiklenebiliyor. Diğer taraftan mide koruyucu belki o dönemde gece sahurda alınabilir. Ve gün içerisinde bu tür sıkıntıların üstesinden gelmek için kolaylık sağlayabilir. Ve hani gün içerisinde de biraz dinlenmeye de zaman ayırmak, biraz kendimize de zaman ayırmak bizim bu mide yanmasına yönelik sıkıntılarımızı azaltabilir.
Evet, ama ciddi sağlık problemleri varsa tabii ki tutmayacaklar. Tabii spor da çok önemli değil mi? Belki yemekten
sonra... En çok aksayan kısım o oluyor. Çünkü gün içerisinde enerjimiz olmuyor. Yemek sonrası da halsizlik olabiliyor. Dolayısıyla yemek sonrasında bizim... egzersiz yapmamız ya da yürüyüş yapmamız, o yemeğin ağırlığını atmamız çok işimizi kolaylaştırır. Bir yarım saat olabilir. Havalar da artık güzel gitmeye başladı. Ve hani yemekten bir saat sonra saat 9:30-10'a doğru çıkıp dışarıda bir yarım saat yürüyüp gelmek işimizi gerçekten kolaylaştırır. Hep söylüyoruz tabii ki hayata geçirmek gerekiyor.
Evet.
Gün içerisinde de belki sabah saatlerinde kişinin zamanı varsa enerjisini daha iyi olduğu zaman da en azından yapabilir. Sonrasında da çok ilerleyen zamanlarda zaten kan şekeri çok düştüyse, zaten enerjisi çok yoksa bir takım sıkıntılar yaşayabilir.
Evet, tüm bunlara dikkat ettikleri takdirde ne kilo alacaklar ne de işte diyet yapacağım diye tek öğün olarak beslenmeyecekler.
Evet, bu dönemi...
Çünkü sağlıklı beslenmek çok önemli bu dönemde.
Evet, şimdi uzun süreli açlığı ve orucun getirdiği bu değerleri aslında bu dönemde de götürmek gerekiyor. Özellikle davetlere çok dikkat etmek gerekiyor. Davetlerde çünkü ısrarlar daha fazla oluyor. Ve işte çok da aç oturduğumuz için güzel bir sofra kurulduğu için de aşırı yiyebiliyoruz. Dolayısıyla davetlere biraz dikkat etmemiz lazım. Bir de dışarıda yemek çok fazla oluyor. Yani bir kebapçıya daha sık gidebiliyoruz. Ve hani oralarda yediğimiz yiyecekler de ister istemez protein ağırlıklı besinler. Ve o da mide asidini artırabiliyor. Bir de üzerine tatlı. Tatlı yiyoruz. Belki hamur tatlısı olabiliyor. Ve haftada 2-3 defa böyle bir ortam yaşadıysak kilo almamak Ramazan'da kilo almadan geçmiyor. Hani bazı kişiler diyor ki ben Ramazan'da genelde kilo alırım. 4-5 kilo. Ya da bazıları da der ki ben kilo veririm. Ama işte bu biraz önce söylediğimiz düzende gidersek kilo da almayız, kilo da vermeyiz. Sağlıkla geçiririz.
Evet. Hem ruhu hem bedeni terbiye etme açısından çok önemli tabii ki. Sizin de tarifleriniz, önerileriniz doğrultusunda güzel bir Ramazan ayı geçirmek dileğiyle diyelim.
Herkese.
Ve çok teşekkür edelim size.
Teşekkür ederim.
Sağ olun, var olun. Doktor diyetisyen Sayın Yeter Çelik'le birlikteydik sevgili dinleyenlerimiz. Hayatın Sesleri'nin bugün de sonuna geldik. Bizler Feray Uzgül, Şenay Vaz, Meltem Afşar ve ben Nilgün Doruk. Yayınımızı sizlere ulaştıran Nuri Göktaş'la birlikte yarın 15 haberleri sonrasında birlikte olmayı dilerken yine bir müzikle veda ediyoruz.
İstersen hiç başlamasın bu hikaye, eksik kalsın onca yaraların ardından. yeni bir aşk yaratamazsın. Yeni bir aşk yaratamazsın. İstersen hiç başlamasın, bu hikaye eksik kalsın. Onca yaraların ardından yeni bir aşk yaratamazsın. Yeni bir aşk yaratamazsın. Örselenmiş bir çocuktu, İşte benim bütün hikayem. Kaç sevda geçse de yüreğimden, bu yıkıntıları onaramazsın. İstersen hiç başlamasın, geç kalmışız birbirimize. Yanlış kapılarla geçmiş bunca yıl, dönemeyiz artık ilk gençliğimize. İstersen hiç başlamasın, İstersen hiç başlamasın. Söz verelim kendimize.
Hayatın Sesleri.
Ses kaydı kadın.
Size iyi eğlenceler.
Gar 28, Bilecik 25, Yalova
25. Kullan bu ya. Şuraya dayanıp kuracağım.
Buradan da çok büyük olur.